Alecan ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar başlıyor.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, yine bir 40 Ambar programı ile karşınızdayız efendim. Bugün programımızda liberalizmi konuşacağız. Liberalizm ve özgürlük, liberalizm ve İslam, liberalizmin bir İslami yorumu olabilir mi? Ya da İslam'ın bir liberalizm, liberal yorumu olabilir mi? Programda bu konulara değineceğiz. Her zaman olduğu gibi stüdyoda değerli konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamız bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, liberalizm kelimesini son yıllarda çokça işitiyoruz, çokça okuyoruz. Gerek siyasi jargonda, gerek düşünce dünyasında sıkça karşılaştığımız bir kelime. Şahsi menfaatlerin karşılaşması ve çatışmasından ekonomik dengenin doğduğunu, bunun neticesinde de genel bir toplum menfaati oluşacağını savunuyor genel olarak liberaller. Hatta bir ara dünyada geniş yankı bulduğu gibi ülkemizde de Türkiye'de de liberaller bir parti kurup bizzat bu ismi taşıyan bir partiyle seçimlere bile girmişlerdi. Liberallere göre kişi çalışmasında, kar aramasında, meslek seçiminde, biriktirmesinde ve harcamasında serbest bırakılmalı, özgür olmalı kişi. Zaten bütün bunların sonucunda da, bütün bunlar olunca da insan servete boğulacak, bir refaha erecektir deniliyor. Alemdeki bütün gelişme ve medeniyet de hep bu serbestliğin ürünüdür deniyor liberallere göre. Liberalizmi ilgilendiren önemli bir taraf da kapitalizme hazırlık safhası olması. Nihayetinde bu anlayış ferdi bir mülkiyetçiliği de beraberinde getirdi. Hepimizin bildiği gibi, duyduğumuz gibi bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı da liberalizmin temel sloganı kabul ediliyor. Bu düşünceyi savunanlar işte 18. yüzyıl İngiltere'sinde Adam Smith, ki meşhur kitabı Milletlerin Zenginliği adında bir kitabı var Adam Smith'in, biliyorsunuz. Yine 19. yüzyılda da John Stuart Mill ve John Locke gibi düşünürler liberalizmin savunucularıdır diyebiliriz. Hocam şimdi liberalizme nasıl bakmalıyız? Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir liberalizmden mi yoksa liberalizmlerden mi bahsetmemiz gerekiyor? Anlamı çağlara ve ülkelere göre değişen bir kelime midir liberalizm? Bir de diğer ideolojiler gibi kapsayıcı bir felsefesi var mıdır? Yani total bir ideoloji midir? Kapalı ve normatif bir yapısı mı vardır? Nasıl bilmeliyiz liberalizmi?
Evet. Tabii 17. yüzyıldan günümüze kadar ciddi bir liberal felsefi ve siyasi teoriler birikimi var hakikaten. Avrupa'da ortaya çıkan ve daha sonra işte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok farklı ülkelerde neşvi nema bulan önemli bir felsefe, önemli bir ekonomi politik, önemli bir ideoloji aynı zamanda. Ama ideoloji kavramını kullanırken liberalizmin, izm dediğimiz zaman zaten o varlığın bir ideoloji olarak tecessüm etmesi manasına geliyor bu. Liberalizm ideoloji olarak olabildiğince diğer ideolojilerden farklıdır. Dolayısıyla sert bir ideoloji değildir. Doktrinal bir ideoloji değildir. Sistematiği çok katı, değişmez ve kendisini mutlaklaştırarak dayatan bir sistem değil. Bu nedenle diğer ideolojilerden ciddi bir farklılığı var. Daha humaniter bir sistematiğe sahip bu açıdan. Ve yine liberalizm mi açıklarken önemli isimlerden bahsettiniz. İşte 17. yüzyılda aslında John Locke mesela çok önemli bir isimdir. İki devlet üzerine adlı denemesi, işte iki devlet üzerine adlı iki denemeden oluşan bir kitabı var ve bu aslında liberalizmin teorisini ortaya koyan çok temel bir kitap. Burada önce Orta Çağ'daki kilise devlet anlayışını eleştirir, buna karşı çıkar. Tanrı devletinin yeryüzünde realite olarak mümkün olamayacağını söylüyor. Bunu şöyle anlamak lazım. Yani efendim din devleti olmaz anlamında diye tercüme etmemek lazım. Kilisenin bir iddiası var. İşte Tanrı devleti. Bu Tanrı devleti kilise kendisini lanse ediyor, kendisini görüyor. O da bunun mümkün olmadığını söylüyor. Yani Allah Hazreti Adem'e yeryüzünü yönetsin diye böyle bir hak verip daha sonra bunun işte kiliseye kadar sürdürülüp geldiği söyleniyor. Bunun pratikte mümkün olmadığını ispatlamaya çalışıyor ve Orta Çağ döneminin Avrupa'daki devlet anlayışını ciddi anlamda eleştiriyor ve reddediyor. İkinci denemesine bunun yerine yeni bir devlet siyaset teorisi ortaya koyuyor ve diyor ki işte insan haklarını temele alan, hukuk devletini temele alan, sultanla çobanın eşit bir biçimde yargılanmasını önemseyen ve muhalefete saygı duyan bir siyasi anlayış geliştirmemiz lazım. Devlet anlayışımız bu olmalıdır diyor. Bu çok hakikaten 17. yüzyıl Avrupa'sı için çok önemli siyasi görüşler bunlar. Ve liberal teorinin de ana görüşleridir bunlar. Yani yönetimin bireyi esas alması, muhalefete yer vermesi, ondan sonra seçimle gelmesi, seçimle gitmesi, anayasal bir devlet olması, yani devletin babadan oğula geçmesi veya bir soyla devam etmesi veya hanedanla devam etmesi değil de devletin hukuk ölçüleri çerçevesinde varlığını sürdürmesi. Bunlar çok vurgulanan temalardır. Özel mülkiyetin tanınması, mülkiyete saygı duyulması çok önemli vurgulanan temalardır. John Locke'un diğer, onun üzerinden giderek liberalliği okursak, diğer önemli tezi de aslında toleransla ilgilidir. 1600'lü yıllardan sonra tolerans üzerine mektuplar yazıyor. Ve bu mektuplar Türkçe'ye işte hoşgörü üzerine diye tercüme ediliyor. Tabii hoşgörü kavramı tolerans kavramıyla çok doğrudan irtibatlı değil aslında. Ya eksik bir tercüme. Toleransla kastettiği ise şudur. Yaşadığı Avrupa toplumunda ciddi bir dinler veya mezhepler savaşı vardır. Katolikler kendilerine evrensel mutlak hakikat kabul ediyor. Bunun içinde yer almayanları sapkın ve dolayısıyla yok edilmesi gerekenler olarak görüyorlar. Yakıp yıkıyorlar. Ve John Locke da biz farklı dini anlayışlara sahip olabiliriz. Bir Hristiyanlık içinde farklı mezhepler olabilir. Bunlara karşı toleranslı olmamız gerekir diye mektuplar yazıyor, bu düşünceleri savunuyor. Bununla kastettiği şu, yani siz Katolikler olarak diyor Protestanların hakikat olduğunu kabul etmeyebilirsiniz. Ama onların varlığına da katlanmanız gerekir. Siz kendinizi hakikat kabul edin, yaşayın. Ama onların da varlığını hakikat olarak kabul etmeyip ona da katlanın diyor. Böyle bir yaklaşım var. Bu daha sonraki yüzyıllarda devam ediyor tabii. Bunlar önemli. Adam Smith yine mesela işte ulusların, milletlerin zenginliği tezini, kitabını yazmış ve ana tezi budur. Şudur, yani dünyada ekonomik faaliyetler doğal haliyle yürümelidir. Buna devlet veya başka bir güç müdahale ederek yönetmemelidir. Çünkü gizli bir el bir biçimde bu ekonomik yapı içinde vardır ve insanlar ne kadar kendi kişisel menfaatleri için çalışırlarsa çalışsınlar, o gizli el bir biçimde o insanların kişisel çalışmalarını genel topyekün kamusal iyilikler için de çalışmalarına destek sağlıyor. O nedenle biz bireysel amaçlarımız için faaliyetlerde bulunurken, ekonomik üretimde bulunurken farkında olmadan biz aynı zamanda topluma da büyük bir katkı sağlıyoruz. İşte istihdamı sağlıyoruz. Ürettiğimiz artı zenginlik vergilerle başka bir biçimde topluma yansıyor gibi tezleri vardır. Bir üçüncü olarak aslında Mises'i anmak gerekir. Mises'in de insan ile ilgili analizlerine baktığımız zaman o da liberal anlayışın siyasi teorisinden bahsettik. Ekonomi teorisine özet olarak. Mises de insan teorisini anlatıyor liberalizmin bir açıdan. Orada da ana tutulacak şey mutluluk olduğunu söylüyor. Asıl amaç insanın mutlu olmasıdır. Biz hazlarla bir mutluluğa varıyoruz. Dolayısıyla insanın yeryüzündeki amacı onu mutlu etmektir diyor. Bu hakikaten liberal anlayışın çok temel bir argümanıdır. Yani insanın yeryüzündeki varlığının anlamı mutlu olmaktır. Bunun pratik olarak tezahürü bugün yeryüzüne baktığımız zaman, Avrupa'daki pratiklerine baktığımız zaman, bu mutluluk bütünüyle bir haz kültürüne indirgenmiş durumdadır. Yani giyerken, tüketirken mutlu olmak, bakarken mutlu olmak, duyarken mutlu olmak, dokunurken mutlu olmak, her şeyi bir mutluluk temeline indirgeyen, bireysel mutluluğa indirgeyen bir insan yaklaşımı var burada.
Evet. Yani hocam, o zaman günümüze özgürlük yansıması, günümüzde hani liberalizmin en önemli vasfı, farik vasfı özgürlük, özgürlüğü evet. savunması, insanı özgür bırakması olarak biliniyor, söyleniyor. Bu o zaman John Locke'un meşhur tolerans adı verilen savunmaları, mektupları evet. ve Mises'in bu mutluluk anlayışının günümüze yansımasıdır diyebiliriz o
yani
zaman.
Yani kesinlikle. Tabii orada John Locke'un bir dini arka planı var. Mesela John Locke tabiat yasaları yerine ilahi yasalar terimini kullanıyor. Dolayısıyla
evrimci değil yani.
Tam seküler bir adam değil.
Evet.
O nedenle o muhafazakarlık çeşitlerinden bahsettiniz ya, o önemli bir şey. Ama Mises'te bunu görmek pek mümkün değil. Yani o mutluluğu hakikaten yeryüzündeki maddi ilişkiler içinde insanın edindiği doyumlar olarak görüyor. Biz fizyolojik olarak bir konuda doyum sağlıyorsak bu bizi mutlu eder diyor. Acısızlık durumu bir bakıma. Sosyal hayatta da öyledir diyor. Yani sosyal hayatta da eğer işler bizi mutlu ediyorsa, ilişkiler bizi mutlu kılıyorsa bu doğru bir şeydir. Bu insan için gereklidir ve önemlidir. Ama insanı mutsuz yapan, onu acıya götüren şeylerle karşılaşırsak bu insan için yıkımdır. Tabii bu Hristiyanlık teolojisine baktığınız zaman ona bir tepkiyi de anlatıyor. Yani Hristiyanlık teolojisinde tanımlamasının ana ölçüsü acıdır mesela. O Berdiyev, Nikola Berdiyev mesela Ortodoks Hristiyanlığın önemli bir filozofu. Onun analizlerine baktığımızda acıyı temele alırlar ve diyor ki işte hakikat acıdan doğar. İnsan yeryüzünde işte düşmüştür. Acı sahibidir. İşte acılarla yaşamıştır.
Bir arızla doğuyor zaten. Günahkar evet, olarak doğduğu kabul ediliyor.
Diyor evet. aynı şekilde. Ve dünyaya karşı negatif bir tutum içindedir Hristiyanlık. Çalışmak, kazanmak, klasik Hristiyanlığı diyorum. Bunlara çok hoş bakmıyor. Yani bizde de elbette çile dediğimiz bir boyut var ama İslamiyet sadece çileyle tanımlanacak bir din değil yani. Bunun yanında işte çalışmayı da öneren, bunun yanında saadeti de insana sunmaya çalışan bir din. Daha farklı boyutları da var.
Evet.
Ama ortaçağ klasik Hristiyanlığa baktığımız zaman hakikaten bu acı çok merkezi bir öneme sahip ve insanlar dünyayı aşağılayan, dünyayı dışlayan, dünyada acı çeken bir varlık olarak insanı tanımlıyorlar. İşte liberalliğin biraz burada bunu aşmaya yönelik bir tepkisi olarak anlamak evet. lazım Mises'in yaklaşımını.
Evet.
Hayır, yani insanın mutlu olması, insanın bu dünyada yaşaması, insanın bu dünyada kendisini temsil etmesi, ifade etmesi önemli, temel. Ve dolayısıyla tabii burada hümanizm felsefesi de önemli. Yani artık İnsan varlığını insan varlığından hareket ederek açıklamak, insan varlığını insan varlığını aşan öte dünyalarla, metafiziksel bir alanla açıklamak, tanımlamak değil de insanı merkeze alarak, mutlak bir alan olarak kabul edip oradan giderek onu yorumlamak esastır burada. Burada da yorum yapıldığında liberalizm temelde bireyi öne çıkarıyor, bireyin özgürlüğünü önemsiyor. Bundan dolayı her çeşit birey dışındaki kolektivistlere, kolektif müdahalelere, düzenlemelere, planlamalara hoş bakmaz. Mesela Hayek'in Kölelik Yolu diye meşhur bir kitabı var. Adeta bu tabii bir anti-komünizm, anti-sosyalizm, anti-kolektivizm manifestosudur. Orada bireyin kolektivitelerle yönlendirilmesi, planlandırılması, sorumlulukların getirilmesine bir kölelik yolu olarak bakıyor. Komünizm örneğinde böyle hakikaten. Yani komünizm insanı köleleştiren bir şeydir. Devletçilik dediğimiz yaklaşım, siyasal yaklaşım bir kölelik yoludur. Çünkü bireyi önemsemiyor, bireyi yok sayıyor. Her şeyi devlet gibi bir kolektiflikle açıklıyor. Veya komünizm de zaten pratikte devleti bu düzeye çıkarıyor. İnsan kendisi için değil, ideoloji için vardır. Böyle dediğimiz zaman ideoloji de burada bir kolektif varlık haline geliyor. Kendisi için değil de işte devlet için vardır dediğimiz zaman bireysel dünyası yok sayılmış oluyor. Bireyi burada esas alan ve özgürlükleri de ona göre tanımlayan bir yaklaşımdır. Mesela Stuart Mill'in işte özgürlük üzerine manifesto niteliğindedir ve liberalliğin en önemli klasik kaynaklarından biridir. Orada da yine bireyselliğe vurgu vardır, bireylerin özgürlüğü vardır. Bu klasik feodalizmin veya kilisenin öngördüğü toplumsal düzeni de aşan, onu parçalayan, onu öne çıkaran bir şeydir. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela sisteminin kurulmasında ilham kaynağı olan Thomas Paine diye bir düşünür var. İnsan hakları ile ilgili ilk kitap yazmış bir düşünür. Orada da devletin olabildiğince sınırlandırılması, hatta eğer ihtiyaç duyulmuyorsa devletin hiç olmaması, birey eğer kendi hayatını düzenleyebiliyorsa, başka bireylerle mutlu bir biçimde yaşıyorsa, devlet olabildiğince bundan uzak durmalıdır gibi bir ana yaklaşım vardır.
Evet. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar ikinci bölümde liberalizm ve özgürlük, İslam'ın bir liberal yorumu mümkün müdür? İsterseniz bu konulara değinelim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar buluşacağız efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programının ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. İlk bölümümüzde liberalizmden bahsettik, liberalizmin menşeinden bahsettik. Bu bölümde de liberalizm ve özgürlük, liberalizmin getirdiği özgürlük anlayışının günümüze yansımaları üzerinde biraz durmak istiyoruz. Yine zamanımız kalırsa İslam'ın bir liberal yorumu mümkün müdür? Buna bakacağız efendim, buna değinmeye çalışacağız. Hocam tabii az önce liberalizmin aslında insanı mutlu kılmaya çalıştığını, Mises'in teorisinin bu olduğunu söylediniz. Fakat bu mutluluğun haz merkezli bir mutluluğa dönüştüğünü söylediniz. Bunun üzerinde ben biraz durmak istiyorum. Buyurun, tam da tabii. Günümüzün aslında bir meselesi bu. Haz merkezli bir özgürlük meselesi. Tabii liberal felsefe özgürlüğü ideolojikleştirerek kendisine bir alan oluşturmaya çalıştı. Demin siz de bahsettiniz. İşte dine karşı bir özgürlük verilmeye çalışıldı. Her ne kadar diğer dinlere, başka anlayışlara bir tolerans, bir ön kabul, bir tahammül gösterilmesi gerektiğini söyleyen liberalist düşünürler olsa da sonuçta dine karşı bir özgürlüğü de getiriyor bu haz merkezli özgürlük. Evet. Bireysel aklın özgürleştirilmesi. Hatta ilk dönemlerde işte ne efendi ne tanrı da bir slogan haline getiriliyor liberalizmde. İkinci olarak dedik ki işte mutlakiyetçi idare ve aristokrasiye karşı bir özgürlük. Bu aynı zamanda burjuvazinin de bir özgürlük isteğiydi, anlayışıydı.
Evet, çok doğru.
Bizi ilgilendiren taraf da hocam üçüncü olarak günümüzde nefsin istek ve tutkularını, bedenin zevklerini kısıtlayan her engele karşı bir serbestlik isteniyor. Hatta son günlerdeki bu öğrencevi tartışmalarında da bu biliyorsunuz bu özgürlük, bu istek çokça dillendirildi. Yani bırakınız herkes istediği gibi yaşasın, istediği gibi davransın diye. Hocam hafta sonu siz de Yeni Şafak gazetesinde bir yazı yazdınız. Orada şu ifadeleri kullandınız. İzniniz olursa ben onları tekrar edip burada sorumu sormak istiyorum.
Buyurun.
Dediniz ki liberal siyasal kültürle temellenen demokrasiyle oluşan kamusal iradeye göre devletin toplumsal iyilikle ve ahlakla ilgilenmesi gerekmiyor. Çünkü her ilgilenme bir müdahaleyi içeriyor. Yani ahlaki konuda da iyinin ne olması konusunda da hiçbir müdahaleyi liberal düşünce kabul etmiyor. Bundan dolayı bireyin bireysel özgürlüğü asıldır. Uyuşturucu kullanımı, cinsel alan sınırlarının belirsizleşmesi, alkol tüketiminin yaygınlaşması ve benzeri bütün konular bireysel özgürlüklerle ilgilidir.
Evet.
Bu yaklaşım biçimi temelde Avrupa liberal yaklaşımlarından beslenmekte, bu konuda sol ya da sağ farklılaşmasının bir manası kalmamaktadır dediniz. Evet. Bu son cümlede gerçekten önemli. Bir sol ve sağ farklılaşmasının da böyle bir özgürlük anlayışı ortadan kaldırmış oluyor. Hocam böyle bir özgürlük anlayışı bizi nereye götürecek? Bu sağlıklı bir şey midir? Hani başta da sormuştum. Hani liberalizm mi var, liberalizmler mi var? Bu yani hangi yorumudur?
Evet, bu çok önemli. Şimdi belki orayla tamamlamamız gerekiyor. Mesela Alex Tocqueville bir Fransız düşünürdür. Ama aslında Fransız olarak bakmaz meselelere. Daha çok Anglo-Sakson mantalitesine sahip. 1831-32 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gider. Orada çok derinlemesine araştırmalarda bulunur, incelemelerde bulunur, gözlemlerde bulunur. Ve daha sonra çok önemli bir kitap yazar, Amerika Demokrasisi diye. Bu dünya literatüründe çok önemli bir kitap. Ve Alex Tocqueville der ki ben Amerika'da üç şeyle karşılaştım. Bir tanesi sivil toplum kuruluşları, diğeri özel mülkiyet, üçüncü olarak da din. Ve Alex Tocqueville'nin demokrasi anlayışında din çok merkezi bir öneme sahip. Alex Tocqueville liberal bir siyasi yaklaşım benimsiyor. Ama aynı zamanda dini de çok önemseyen bir anlayışa sahip. O nedenle Alex Tocqueville muhafazakar liberal bir düşünürdür. Ve birçok liberal yaklaşıma sahip olan örneğin sol liberal yaklaşımı benimseyenler de pek sevmez. Dolayısıyla liberalizmin farklı okumaları ve farklı teorileri olabilir. İşte Alex Tocqueville burada muhafazakar bir liberalliği temsil ediyorsa, öte yandan sol liberal diyebileceğimiz, sosyal demokrasi liberalliği diyebileceğimiz liberal yaklaşımlar da var. Daha bireyi merkeze alan, onu temel alan işte pür liberal yaklaşımlar var. Bundan mülhem, yani İslam'la liberallik ilişkisini belki başka şeyde tartışacağız. İslam'ı liberal tezlerle okuma imkanları da siyasal bağlamda bence mümkün. Ama kültürel
biraz,
bağlamda...
Birazdan hocam gireceğiz.
Kültürel bağlamda mümkün değil bence. Şimdi bahsettiğimiz özgürlükler meselesi, evet Avrupa'da bugün bu liberal insan felsefesinden mülhem olan, orada neşet eden aslında şeylerdir, pratiklerdir bunlar. Burada esas olan deniyor ki işte insanlar kendi mutluluğu için her şeyi yapabilirler. Yeter ki başkasına şiddet uygulamasın, başkasının hayat alanını daraltmasın. Bu konuda devletin önlem alma, yönlendirme, müdahale etme gibi bir hakkı yok. Bunu söylüyorlar. Devleti bir ortak iyi akıl olarak kabul etmiyorlar. Az devlet olabildiğince yaklaşımını savunuyorlar. Bu bizim anlayışımızla çok bağdaşır bir şey değil. Yani bu bir yönüyle komünizme de tepkisel olarak gelişen bir şey. Komünizmde de devlet her şeye müdahale eden, her şeye karışan, her şeye düzenleyen bir şey. Bizim anlayışımıza göre...
Din de öyle
göre,
değil mi hocam? Yani normatif değil mi dinde?
Din, din tabii normatif bir şey. Ama din bireyi mesela beden Allah'ın sana verdiği bir emanettir diyor. Dolayısıyla bedenin senin üzerine bir hakkı var diyor. Nefis kavramını tanımlamalarında gördüğümüz gibi bir işte bireysel bir ben vardır. Bir de sosyal bir ben vardır. Sosyal bende komşularınızdan sorumlusunuz. Akrabalarınızdan sorumlusunuz. Kardeşlerinden sorumlusunuz. Siz onlardan sorumluysanız onlar da sizlerden sorumlu aynı şekilde. Dolayısıyla devlet İslam siyasal kültüründe baktığımızda ortak iyilikler için bir takım düzenlemeler yapar. Bir takım tedbirler alır. Nedir bu? Mesela iyiliği teşvik edip kötülüğü nehyetmek. Bu bir topluluğa verilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bu topluluk sivil toplumsal bir topluluk da olabilir, resmi bir topluluk da olabilir. Bunun sivil mi veya resmi mi olacağının sınırları belirgin olarak yoktur yani. Tarih içinde çeşitli Müslüman devletlerin buna yönelik tutumlarını da görürüz. O nedenle bizim geleneğimizde devlet her şeye karışmaz. O nedenle farklı kültürler bir arada yaşamıştır. İyiliklerle ilgili bir takım tedbirler de alır. Yani bir toplumun bir kişiyi, bir aileyi değil de genel bir etkiyi uyandıracak düzeyde kötülükler toplumda ortaya çıkıyorsa, yayılıyorsa mesela madde bağımlılığı gibi, alkolizm gibi ve ailenin ifsad olması, neslin bozulması gibi, o zaman devlet bunlarla ilgili düşünmek, bütün ya insanların bireysel özgürlüklerini bütünüyle yok etmeden, onların bireysel varlığına da saygı duyarak bir takım tedbirler alması gerekiyor. Bir sorumluluğu var. Yani hatta
siz bence, burada ortak iyi tabirini ben, de evet, kullanıyorsunuz.
Onu kullanıyorum. O önemli bir şey. Yani ortak biz iyi. Bireysel iyiliklerimizin peşinde olabiliriz ama bir de ortak iyiliklerimiz var. Bu ortak iyiliklerimizi biz tek başımıza yapamayız. Bu ortak iyiliklerimiz için bizim bireysel irademiz yetmez. Benim çocuğum süresinin, zamanının büyük bir kısmını okuluyla geçiriyor, arkadaşlarıyla geçiriyor. Dolayısıyla ben onun iyilikleri konusunda her şeyi yapmaya muktedir değilim. Veya kötülüklere karşı onu korumak için, alkolizmden, madde bağımlılığından korumak için. Bu konuda ortak iyi olarak işte yerel yönetim veya merkezi yönetim devreye girer. Devlet dediğimiz şey devreye girer ve bu konuda çeşitli düzenlemeler yapması, çeşitli güvenlik tedbirleri almakla sorumludur. Bunu biz yapmazsak, mesela bu son tartışmalarda olduğu gibi, Türkiye'de aile yapısı Avrupa'da zaten iflas olmuş durumda. Doğurganlık oranı düşmüş, madde bağımlılığı artmış, alkolizm artmış. İnsanlar bireysel mutluluğu peşinde koşarken bir bakıma bireysel mutluluğu uzun süre yok ediyor, saadetini yok ediyor. Dolayısıyla biz burada devlet önlemler alırken bireye rağmen bireyci davranma değil, yine bireyin saatini düşünerek onun elinde tutma, ona rehberlik yapma, ona yardımcı olma, onu aydınlatma deyim yerindeyse yani. Kastettiğimiz şey bu.
Hocam aslında bu öğrenci evi, affedersiniz, bu öğrenci evi tartışmaları aslında tam böyle bıçak sırtında bir mesele. Az bu önce dediğiniz önemli. Gibi hani bireye rağmen bireyci davranma meselesi, evet, burada önemli. Siz ortak iyi üzerinden gidiyorsunuz da hocam. Ben yeri gelmişken sorayım. Öğrenci evlerinde çözüm nedir hocam?
Öğrenci evlerinde çözüm budur. Yani öğrenci kendi ailesinden, kentinden, mahallesinden buradan kopup da üniversiteye, başka bir kente gidip okuduğu zaman orada yine öğrenci ve üniversite konsepti içine yerleşerek hayatını sürdürmesi lazım. Dolayısıyla kampüslerle entegre edilmiş yurtların acilen çoğaltılması gerekir. Net yani, pratik çözüm bu. Bunu yapmazsak öğrenci evinden uzaklaşıyor, ailesinden uzaklaşıyor çok erken yaşta. Nikah olmadığı halde, evlilik olmadığı halde, evlilik olmayan bir evlilik, nikah olmayan bir nikah. Bununla beraber gelen bir sürü başka sorunlar ortaya çıkıyor. Öğrencilikten başka bir hayat ortaya çıkıyor, gelişiyor. Bu da yani şu an biz göremiyoruz ama uzun vadede Türkiye'de nesil emniyetini, neslin sağlığını, aile yapılarının sağlıklı olarak var olmasını, doğurganlığın sağlıklı bir biçimde yürümesini, bütün bunları ciddi anlamda tehdit edecek, bütün bunları ciddi sorunlarla karşı karşıya getirecek bir süreçtir bu. Bunları nereden anlıyoruz? Avrupa'da anlıyoruz. Yani Avrupa'da evlilik öncesi işte ciddi sorunlar var. Genç hamileler denilen bir şey var. Babasız aileler diye sorunlar var. Şu an Avrupa'nın üst siyasi olarak problemleri yok. Üst düzey ekonomik olarak ciddi problemleri yok.
Sınır problemleri yok.
En büyük problemleri bunlar Avrupa'nın. Yani aile problemi, boşanma problemi, ailenin parçalanması, alkolizm, madde bağımlılığı. Biz bunları özgürlük temelinde, birey işte özgürlüğü için istediğini yapar deyip de kamu iradesinin burada önlem almasını istemezsek, ciddi anlamda bu toplumun aile yapısının, bir nesil yapısının ifsadını göz kapamamız demektir yani. Evet. Böyle bir şey ortaya çıkar.
Evet,
bu.
Evet. Yani ortak bir iyiyle aslında bir müdahale, evet, gerekiyor ama bu direkt, evet, bir devlet müdahalesi değil. Yani hocam,
direkt devlet müdahalesi, evet, olmayabilir. Devlet daha geniş anlamda bunu düşünür, çözümler geliştirmeye çalışır. Şimdi madde bağımlılığını sadece, yani ciddi anlamda işte mafya dediğimiz teşkilatlar var, yapılar var. STK gibi yapıların bunlarla mücadele etmesi, bunlarla başa çıkması mümkün değil. Öte yandan da dediğimiz gibi yani işte sadece Deniz örneğinde işte 45 bin öğrenci var, 5 bini sadece üniversitede kalıyor, diğeri evlerde kalıyor yani.
Evet.
büyük bir rakam. Tabii. Bu büyük rakam yani bununla
aslında bir,
ilgili.
Aslında bir ihtiyaç da var ortada.
Kesinlikle
devletin
tabii
öncelikli
var.
Olarak yurt açma, yurt öğrencilere ikamet edecekleri yer gösterme yerler konusunda tedbir alması gerekiyor.
Onların öğrenci olduğunu onlara hissettirecek. Siz buraya öğrenci olmaya geldiniz, okumaya geldiniz.
Bakın burası kütüphane, evet, burası yemekhane.
Yani siz burada ayrı yaşam evleri üretmek, yaşamak için gelmediniz yani. Bunları hissettirecek, bunları devamlı onlara hatırlatacak altyapıların kurulması gerekir.
Doğru. Hocam süremiz de kısalıyor. Ben bu İslam ve liberalizm, İslam'ın liberal bir yorumu mümkün müdür? Bu meseleye de girmek istiyorum. Bu da çok tartışılıyor hocam günümüz Türkiye'sinde. Tabii İslam'la liberalizm arasında bir uyum arayışını değerli ve yararlı bir çaba olarak görenler var. Lütfen yanılıyorsam düzeltin. İşte gazeteci Mustafa Akyol bunlardan birisi. Evet, Taha Akyol'un oğlu. Akademisyen Mustafa Erdoğan bu konularda yazmıştı, çizmişti biliyorum.
Çok önemli. Yani bunun, Mustafa Akyol'un çalışmalarını ben şahsen çok önemsiyorum hakikaten.
Hocam bu ikisi arasında yani İslam'la liberalizm arasında asgari düzeyde bile bir uzlaşmanın olabileceği düşüncesinden hoşnut olmayanlar da var.
Evet.
Tam bu aşırı uçta olmasa da mesela Ali Bulaç'ı bu şeye bu tarafa koyabiliriz. Çünkü özellikle özgürlük anlayışı üzerinden İslam'ın özgürlük anlayışının çok farklı olduğunu, bugün Batı'da anlaşıldığı şekilde liberalizmin ortaya koyduğu şekilde bir özgürlük anlayışı olmadığını, bilakis cihadın insan ile İslam arasındaki engelleri ortadan kaldırmak olduğunu, bunun için gerekiyorsa nefsi bir takım insanın nefsi engellemeleri için özgürlüklerin kısıtlanabileceğini de söylüyor. Yani farklı yorumlar var hocam.
Evet,
yani
evet.
Hocam başta da söylemiştik. Yani liberalizm böyle kapsayıcı bir felsefe olarak, total bir ideoloji olarak.
Total bir ideoloji demek biraz haksızlık
olur. Hani farklı yorumlar ya da esnek esnek tarafları olduğunu da söylemiştik. Hocam yani İslam'ın liberal bir yorumu mümkün müdür? Hani bir tarafta tırnak içerisinde kullanıyorum. İşte küfrün bir türü sayılıyor. Bir taraftan da böyle bir uyum arayışı var.
Evet.
Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ben şöyle düşünüyorum. Yani nasıl ki İmam-ı Gazali, İbn-i Sina, İbn-i Arabi kendi tarihsel dönemlerinin kendi dünyaları dışındaki filozoflarıyla, düşünce akımlarıyla, yaklaşımlarıyla irtibat kurdularsa, onlarla belli ölçülerde etkileşime girdilerse, kimi yerde reddettiler, kimi yerde eleştirdiler, kimi yerlerde katıldılar. Mesela vahdet-i vücut felsefesi Aristoteles'in metafiziğinin İslam'a uyarlanmasıdır okuduğunuzda. Açık bu. Dolayısıyla İbn-i Arabi'nin Aristoteles'ten yararlanmasını bir yani işte küfür durumu olarak yorumlayabilir miyiz? Yorumlayamayız. Bir defa böyle bakmamız gerekiyor. Biz de bu çağda modern dönemde yaşıyoruz ve modern dönemde çeşitli mezhepler diyelim istersen bunlara. Çeşitli fikir akımları diyelim, yaklaşımlar diyelim. Bunlarla karşı karşıyayız. Bunlardan bir kısmıyla etkileşime giriyoruz. Bunlar bizim paradigmamızla, İslami dünya görüşüyle örtüşenler var, çatışanlar var. Bunları reddedeceklerimiz var, ayıklayıp alacaklarımız var. Liberalizmi dediğimiz gibi tek bir biçimde algılamak doğru değildir. Yani işte Alex Tocqueville örneğinde konuştuk bunu. O nedenle ben üst siyasi anlatı olarak liberalizmin İslam'la çok çatışmadığını düşünüyorum. Yani biz siyasal otorite olarak otoriterliği mi benimseyeceğiz, yoksa katılımı önemseyen, insanların işte temsilini önemseyen bir anlayışı mı benimseyeceğiz? Böyle mesela ya İslami siyasal dünya görüşünü okuduğumuzda normatif olarak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in hayatında. Asıl bunlar önemli. Orada daha çok bir ailenin, bir hanedanın, bir soyun otoriter yönetimi mi daha çok öne sürülüyor, savunuluyor? Yoksa istişareyle, işte şuurayla, meşveretle daha çok katılımı, daha çok işte insanların temsiline yer veren bir siyasi anlatım mı var? Değil mi?
Evet.
Böyle baktığımız zaman ben burada üst siyasi bağlamda liberal demokrasi ile İslam arasında ciddi yakınlıklar görüyorum siyasal anlamda açıkçası. Ve burada uzlaşabileceğine inanıyorum İslam'ın liberal siyasal teoriyle. Ama öte yandan hayat felsefesi olarak baktığımızda, birey anlayışı olarak baktığımızda,
kültür olarak baktığımızda,
pratik kültür ilişkileri baktığımızda liberalizmle bütünleşmenin kolay olmadığını söylemek mümkün. Bunu nereden çıkarıyoruz? Basit olarak işte Allah bedeni bize bir emanet olarak verdi. Biz kendimizle ilgili tasarrufları bütünüyle kendi bireysel aklımızla hareket ederek sağlayamayız. Bizim metafiziksel bir dünyayla ilişkimiz vardır. Oradan aldığımız ilkelerle, prensiplerle hareket etmek zorundayız. Sadece kendi bireysel mutluluğumuzu düşünemeyiz. Bizim mesela dinimizde işte çile çekmek de, acı çekmek de olgunlaşmak için önemlidir. Sadece hazlarla hareket edemeyiz. Kendi mahallemizi de, komşularımızı da, yeryüzünde bizim gibi inanan herkese karşı da bir sorumluluk duymak zorundayız. Bir kolektif boyutu da var İslamiyet'in. Dayanışma İslam'da çok esastır. Ve bütün İslam düşürlerinin metinlerine bakalım, Farabi'ye bakalım, İbn Haldun'a veya Kınalızade'ye bakalım. Dayanışma çok vurgulanan bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Dolayısıyla bu pratik ilişkilerde, pratik toplumsal ilişkilerde liberalizmle İslam ciddi anlamda farklılaşıyor. Bu konuda İslam daha çok Allah'ın gündelik hayatı düzenlemek için ortaya koyduğu ahlak prensiplerine göre hareket etmemizi istiyor. Bizim kendi nefsimizden hareketle davranmamızı kabul etmiyor.
Evet, nefis ıslah edilmesi gereken bir şey.
Islah edilen bir şey. Ama yani onu yani Hristiyanlıktaki gibi reddetmediğimiz gibi bütünüyle ona köle olmak gibi bir durumumuz da yok. Çünkü nefis içinde iyilikler taşımaz, kötülükler de taşır. Haz duygularımız bütünüyle kötü de değil ama bütünüyle iyi de değil. Meşru sınırlar diyor İslam. Meşru sınırlar
İfrat ve tefritten hazıda, uzak, itidali
cinsel hazı da, görme hazı da meşru sınırlarda kullanır bir mümin. Ama bunu sınırsız boyutlarda veya kendi yine nefsine göre, kafasına göre kullanma özgürlüğü içinde hareket etmesi mümkün değil. Ve bunun birçok mülkiyet açısından, yani mülk Allah'ın derdir. Mesela Allah, ama liberalizmde mülk insanın kendisine aittir. Dolayısıyla kendi dışındaki varlıklara karşı kendini mülkünü paylaşmak, zekat, infak gibi böyle durumlarda söz konusu değil. Ama İslamiyet'te dediğimiz gibi sizin ürettiğiniz, kazandığınız sadece sizin değildir diyor Allah. Burada Allah'ın da hakkı var diyor. İşte yoksulların hakları var, komşularım var, öğrencilerim var,
yetimlerim, işte,
yetimlerim var vesaire diyor. Burada ciddi farklılaşmalar var ve dolayısıyla burada İslam'ın daha otantik, daha biriciklik, daha kendine özgü bir dünya görüşü olarak varoluşu vardır. Bunu liberalizm üzerinde okumak bir girişim olabilir, bir tecrübe olabilir. Ama çok İslam'la bağdaşan bir durum değil diye düşünüyorum ben açıkçası.
Hocam tabii bu tartışma bir takım tuzakları da içinde barındırıyor. Dediğiniz gibi siyasal olarak o işte katılımı, meşvereti, istişareyi öngörüyor İslam'da. Fakat sanki buradan bir bağlantı kurup asıl bu kültürel alanda, bu hayat tarzları üzerinden İslam'ı da böyle biraz daha bir yumuşatma, o liberal sahaya çekip sanki orada bir mücadeleyle özgürlükler karşısında duran bir din, insanın mutluluğu karşısında duran bir din artık biraz işte gemi azıya alması gerektiği gibi şeyler de söyleniyor. Kendi içinde bir takım tuzaklar barındırsa da kısmen özellikle demin de söylediğiniz gibi siyasal olarak bir benzerlik taşıdığını söylediniz. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka bir konuyla tekrar sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Ali Can'la 40 Ambar programını dinlediniz.